Herkes için spor.
Herkes için spor programından merhaba sevgili dinleyenler, ben Ahmet Sağlam. Biliyorsunuz her programımızda farklı bir spor dalını sizlere tanıtmaya çalışıyoruz efendim. Evet, bugünkü konuğumuz bir satranç ustası, bir büyük usta, bir grandmaster Kıvanç Haznedaroğlu. Hoş geldin programımıza.
Hoş bulduk.
Evet, daha önce biz Federasyon Başkanı Sayın Ali Nihat Yazıcı'yı konuk etmiştik radyomuza. Ve şöyle tanımlamıştık satrancı, bilmiyorum ne kadar doğru. İki kral, 64 kare, kansız bir savaş ve tek bir galip demiştik. Ne kadar doğru sence?
Evet, bizim Sayın Başkanımızın da dediği gibi, yani barışçıl bir savaş var. Kesinlikle kan dökülmeyen, stratejinin geçtiği bir oyun. Çok evet. Zevkli bir oyun. Çok da güzel bir tanımlama olmuştu bu.
Evet, Kıvanç Haznedaroğlu, önce dilersen seni bir senin ağzından tanıyalım.
1981 doğumluyum. Ankara'da doğdum. Satranca 6 yaşında başladım. Amcamın teşvikleriyle, matematik öğretmenidir kendisi, emekli oldu. Onun teşvikleriyle başladım. Tolunay hocamın vasıtasıyla turnuvalara girdim ben. İlk girdiğim turnuvada Ankara birincisi olmuştum. Satranç hayatım böyle başladı. 6 yaşımda satranca başlamış oldum.
Yani 6 yaşında birinci oldun.
Evet, Ankara birincisi olmuştum ilkokullar arasında.
Ne kadar güzel.
Öyle başladık.
Bu birincilik de herhalde seni biraz ateşlemiştir, yani teşvik etmiştir.
Benim en büyük avantajım, hep söylüyorum, benim dönemimde Naim Süleymanoğlu vardı. Çok popülerdi. Evet. Sürekli madalya kazanırdı. Hep hayal ederdim. Onun kadar madalya kazanacağım. Onun kadar popüler olacağım, meşhur olacağım diye. Satrançla başladığımda da ilk madalyamı kazanacağı aklıma o gelmişti. Hı-hı. Bundan devam gelecek demiştim. En azından motivasyon kaynağım vardı.
Evet, halter sporunu tanıttığımız zaman da kendisiyle biz bir bağlantı gerçekleştirmiştik. Kendisi de bir hipertansiyon hastası olduğunu söyledi. Ama şu zamanlarda sanıyorum sağlığı biraz daha düzeldi. Satranç acaba hayatında senin ne gibi da faydalar sağladı? Zararları da yol açtı mı?
Tabii ki faydalı ve zararları mutlaka oldu benim hayatımda. Zararlarından bahsedeyim ilk önce, kötü tarafından. İyi tarafı sona kalsın. Bir kere 64 karenin içinde bir savaş halindesiniz. Strateji oyunu. Evet. Bencil olmak zorundasınız. Tamamen kendinizi düşünmek zorundasınız. Bu bencillik yaratıyor. Yani kendi adıma konuşursam bencil olmaya itti beni. Onun dışında çok hani uğraşılacak bir spor. Zahmetli bir spor. Öğretim hayatımda problemler yaşadım satranç nedeniyle. Başka bir zarar olmadı. Yararları çok fazlaydı. Öncelikle yeni bir dünya görüyorsunuz. Yeni ülkeler görüyorsunuz. Her şeyden önemlisi satrancın getirdiği yararlar. Pratik zekanızı kullanıyorsunuz. Hızlı düşünebilme yeteneği gelişiyor. Sabırlı olmayı öğreniyorsunuz. Kritik konumlarda ani karar verebilme yeteneğiniz gelişiyor. Bunları bir tek satranç profesyonel olarak düşünmediğimiz zaman, genel hayata yaydığımız zaman da yararını görüyorsunuz. Yani satranç aynı zamanda bir araçtır hayatta gelişim açısından.
Evet.
Yani çok büyük yararları oldu.
Bu arada aynı zamanda öğrencisin de. Okul evet. Hayatını nasıl etkiledi?
Okul hayatımı biraz sekteye uğrattı işin gerçeği. Yani turnuvalara çok gittim. Çok aksadığı oldu okul hayatımın. Özellikle üniversite döneminde. Sağ olsun hocalarım tolerans gösterdiler. Desteklemeye çalıştılar beni. Hı-hı. Çok sınav kaçırdım. Sınavlara giremedim. Yardımları oldu ama ben yani iki karpuzu tek bir koltuğumun altında taşıyamadım. Taşınabilirdi belki. Yapılabilirdi. Ama ben çok daldım satranca. Çok turnuvalar oynadım. Kamplara gittim. Aynı anda iki işi yürütemedim. Benim için zor oldu biraz.
Evet. Bu arada ben iletişim yollarımızı da hatırlatmak istiyorum. Çünkü dinleyenlerimize küçük küçük hediyelerimiz olacak satrançla ilgili. Evet. Satrançokulu.com diye bir site var. Oradan Selim Gürcan'ın evet. bize göndermiş olduğu eğitim CD'leri vardı efendim. 3 kişiye bu CD'lerden vereceğiz. Aynı zamanda bir adet satranç başlangıç düzeyi kitabı, yine İş Bankası'nın katkılarıyla federasyondan gelmişti bu kitap. Bir adet de satranç takımı hediye edeceğiz dinleyenlerimize. 0312 302 2525'ten bize ulaşıp adını arkadaşım Fatih'e yazdıran dinleyenlerimiz bu hediyeleri kazanmaya hak kazanacak. Evet, ülkemizde satranç seçmeli ders olarak da okutulmaya başlandı.
Evet.
Tabii federasyonun bu konuda yoğun çabaları vardı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
Ya çok büyük bir gelişme. Bana göre belki de en büyük gelişme de satrançta. Çünkü demin de söylediğim gibi satranç bir araç olarak da kullanılabilir. Yani biz dünya şampiyonu yetiştireceğiz diye bir hedef içinde değiliz. Satrancı bir araç olarak kullanıp çocukların eğitimine katkıda bulunabiliriz. Bilimsel çalışmalar yapılıyor satrançla ilgili. Alzheimer hastalığı. Satranç en büyük şey tedavi yöntemi. Satranç oynatıyorlar. yani algılama problemi yaşayan insanlarda satranç birebir tedavi yöntemi. Evet. Araç olarak kullanıldığı zaman çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine de katkıda bulunuyor.
Aynı zamanda bir meditasyon yöntemi.
Tabii ki.
Evet, sen 6 yaşında başladım satranca evet. dedin. 6 yaşındayken seçmeli ders olarak okutulmuyordu. Tabii ki kendi imkanlarını öğrendim bu satrancı evet. ya da amcam dedin. Matematik amcam öğretmeniydi. O da bildiği kadarını herhalde öğretti sana. Bu konuda peki daha sonraki aşamalarda zorluk çektin mi? Yani oynadığın rakiplerden kimisi belki eğitimliydi. Seni farklı yöntemlere belki yendiler.
Ya şöyle bir
nasıl bir olmuş. Yol izledin? Yani kitaplardan mı çalıştın?
Ben hani şu anki imkanlarımız, şu an satrançta bulunan imkanlar benim dönemimde yoktu. Kitap çok fazla yoktu, bilgisayar programı yoktu. Laptop, yani bir satranç için önemli şeydir. Almak çok zordu, çok evet. pahalı bir ihtiyaç bizim için.
Ben belki kitaplardan satranç çalıştım. Takımın bile biraz daha uyduruktu değil mi?
Ve satranç takımlar hani şu an biraz daha kaliteli fakat yine iyiydi o dönemlerde. Hani ben kendi imkanlarımla hep çalışıyordum. Elime aldığım kitabı bitirmeye çalışırdım. Yani 6-7 yaşımdayken o yaştaki çocuklar dışarıda oyun oynayıp rahatlayabiliyorken ben dışarı çıkmazdım. Satrançla uğraşırdım.
Evet.
O imkansızlıklar nedeniyle Türkiye'nin dışına biz çıkamamıştık. Yani Türkiye'de başarılı oluyorduk. Fakat yurt dışına gittiğim zaman yani %50-%50 bir yarım puanla bir puanla geçerdim genelde. Ki bu o şartlarda Türkiye için büyük başarı sayılıyordu. Ya şu an baktığınız zaman biz yurt dışında yaş gruplarında birincilikler, şampiyonluklar alıyoruz. İlk üçe giriyoruz. Hatta üçüncü olduğu zaman, ikinci olduğu zaman başarısız sayıyoruz. Yani o dönemlere karşılaştığımız zaman bu dönemlerle o imkansızlıklarla yine de iyi şeyler yapmışız diyorum.
Evet. Şu anda Grandmaster oldun. Evet. GM unvanını aldın. Türkiye'de alan ikinci kişi sensin. İlki evet. Suat Atalık'tı. Ve bu unvan alan en genç sporcu.
Şu olarak. An için diyelim.
Şu an için. Peki senin dışında böyle Grandmaster olma yolunda ilerleyen sporcular var mı Türkiye'de?
Var. Mesela Emrecan var. 20 yaşında. 3 tane normu tamamladı. Sadece elosunu bekliyor. Yani kuvvet derecesi diyelim biz. Ulusal kuvvet derecesi değil de FIDE'nin, Dünya Satranç Federasyonu'nun kullandığı kuvvet derecesi. Hı-hı. 2500'ü geçtiği zaman ve 3 tane normu varsa GM unvanını almış sayılıyor. Kongrede onaylanıyor. Emrecan bekliyor şu an onaylanmasını Elo'yu geçtiği zaman. Onun dışında Mert Erdoğdu, Barış Esen'in ikişer tane normu var. Mustafa Yılmaz'ın, o da genç sporcularımızdan 17 yaşında, bir tane normu var. Alttan geliyor. Yani ben en genç olma unvanı ne kadar daha sürdürebileceğim bilmiyorum. Çok
evet,
kısa gözüküyor.
Evet, sen de 29 yaşında aldın sanırım bu unvanı. Peki Türkiye'de bu sporda başarılı olan isimlerden bahsettik. Küçükler de var şu anda alttan evet. yetişen. Onlar tabii biraz daha şanslı senin zamanına göre.
Tabii ki.
Çünkü okullarda da bir eğitimi var bunun. Sen 6 yaşında Ankara'da birinci oldum dedin. Peki federasyon seni keşfetti mi hemen? Destek sağladı mı ya, o yıllarda?
Tabii ki yurt dışına yaş grupları, dünya yaş grupları, Avrupa yaş grupları ve dünya gençler şampiyonlarına gönderiyordu başarılı olanları. Gidiyorduk fakat eğitici çok geç geldi bize. Ben 16 yaşımdayken ilk antrenörle tanıştım. Eski dünya şampiyonlarından Karpov'un antrenörüydü aynı zamanda. Vasikov milli takım antrenörü olarak gelmişti. Biz 16 yaşında tanıştık onunla. Ya ben ve benim jenerasyonumda olan sporcular. O 6 yaşından 16 yaşına kadar olan 10 senede nasıl çalışacağımızı, ne yapacağımızı bilmeden bir zaman harcadık. Yani sadece satranç oynadık. Hani temelimiz eksik oturdu o yüzden. Şimdi baktığımız zaman yetenekli gençlerimiz, çocuklarımız var. Onlar düzgün bir eğitimden geçiyor. Ben nasıl çalışacağını bilmiyordum. Şu an ben nasıl çalışacağını öğretebilecek seviyedeyim. Yani insanlara, çocuklara, antrenörlere bu şeyi verebilirim, bilgiyi.
Evet. Bu arada senin de sanıyorum bir çocuklara eğitim veriyorsun.
Evet. Benim antrenörüm ben de. Kendi öğrencilerim var.
Bu öğrencileri seçiyor musun yoksa veliler gelip seni mi buluyor?
Yani beni buldukları oluyor. Genelde bana geliyorlar, talep ediyorlar. Fakat ben seçici davranıyorum. Çünkü ben belli bir seviyede olduğum için büyük ustayım aynı zamanda. En alt seviyeye inemiyorum. Benim için çok zor oluyor.
Evet, taşlar işte piyon
tabii,
bir
tabii.
kare ya da iki kare
yani
gider.
Belli bir seviyede olan oyuncuları alıyorum ben. Hı-hı. Gayet de başarılı öğrencilerim var. Her sene milli takıma girenler oluyor. Geçen sene eş puanlı Türkiye şampiyonluğu kazanan öğrencim var. Ondan iki sene Türkiye şampiyonu oldu. Yani belli bir seviye alıp onları ben yetiştirip şampiyon yapmaya çalışıyorum.
Evet. Bu arada büyük usta oldun. Grandmaster dedik. Satrançta da böyle unvanlar var. Bunlar neler? Kısaca bahsedelim mi?
3 tane unvan var. İlki FIDE Master. FIDE ustası. Dünya Satranç Federasyon ustalığı. Bunun için 2300 Elo'ya sahip olmanız yetiyor. Oyun gücüne. İkincisi Uluslararası Usta International Master. Bunda da 2400 Elo'yu geçmek zorundasınız ve 3 tane norm almak zorundasınız. Son mertebede Büyük Ustalık. Büyük Ustalık'ta da 2500 Elo'yu geçip Grand Master dediğimiz ustalık 2500 Elo'yu geçip 3 tane norm alacaksınız.
Evet. Bu arada benim zamanımda, daha doğrusu ben lise yıllarımda Kahraman Olgaç'ın yazılarını okurdum. Böyle Bilim Teknik Dergisi'nin arka sayfalarında yer alırdı. İşte birkaç hamlede mat var. Evet. Ya da işte Karpov'un oynadığı oyunları gösterirdi orada Kahraman Olgaç. Kendisini de analım. Senin peki örnek aldığın kişiler var mıydı? Kimlerden satrancı öğrendin? Daha doğrusu amcanla öğrendin tabii ki de, evet. İlerleyen aşamalarda kimleri örnek aldın?
Amcamla öğrendim. Ben ilk turnuvamda Ankara birincisi oldum. Eski Türkiye şampiyonu Ali İpek benim de hocalarımdan birisidir. Bana bir kitap hediye etti. İlk Kahraman Hoca, rahmetli Kahraman Hoca ile ben çalışmaya başladım. Beni evine aldı. Onun çok meşhur kitaplığı vardır. Çok destek oldu bana. Hani Türkiye şampiyonları, satranca katkı yapmış değerli insanlarla çalıştım. 3-4 kişiyle. Onun dışında benim örnek aldığım Fischer vardı, rahmetli o da. Bobby Fischer, Amerikalı. Bobby Fischer, dünya şampiyonlarından. Ya çünkü onun kazanma azmi, hırsı beni çok etkilerdi. Yani dünya şampiyonluğu maçları 12 maç üzerinden oynanır. 6.5 puan alan maçı kazanmış olur. 5-0 öndeyken Fischer beraber yapıp hani beraberlerle 6.5 puan alayım, rahatlayayım, bitsin demezdi. 6-0 yapmaya çalışırdı. Çok etkilerdi beni o hırsı. 15 yaşında Rusya'ya gitti Rusça bilmeden. Herkesi yendi geldi. Yani o derece idealistti. O yüzden ben Fischer'i çok örnek aldım. Oyunlarını takip ettim.
Evet. Satrançta siyah ve beyaz taşlar var demiştik. Bu tabii renkler değişebiliyor çoğu zaman. Sen hangisini tercih ediyorsun? Daha doğrusu bir tercih söz konusu olmuyor maçlarda ama hangisiyle oynamaktan daha çok keyif alıyorsun? Yani
periyotlara bağlı oluyor. Mesela öyle bir dönem gelmişti ki beyazlarla ben çok iyi oynuyordum. İlk GM normumu aldığım turnuvada beyazlarla bütün maçlarımı kazanmıştım. Çok iyi hazırlanmıştım. Son normumu aldığım turnuvada da siyahlarla çok iyi hazırlanmıştım. Siyahlarla en kritik maçları kazandım. Yani dönem dönem oluyor. Şu an 3-4 aydır biraz koptum ben okulumu bitireceğim diye. Herhalde beyaz tercih ederim. Çünkü tempo avantajı var. İlk başlayan olduğu için belirleyebiliyor.
Evet, oyunun gidişatını belirliyor.
Evet, hazırlıksız olduğum için beyaz tercih edebilirim şu an.
Evet. Peki internet üzerinden oynuyor musun Kıvanç Satrancı?
İnternet Chess Club diye bir site var. ICC. Genelde ücretli bir site ama genelde iyi oyuncuların girdiği bir site. Ve ünvanlı oyunculara, büyük usta ve uluslararası usta ünvanına sahip oyunculara ücretsiz. Oraya girip sık sık maç yaparım yani.
Peki herkes orada kendi adıyla mı oynuyor yoksa
kullanıcı ismi?
Kullanıcı ismi.
Benim mesela kullanıcı ismim Şahmatiste'ydi. Yani Rusça'da satrançı demek. Hı-hı. Değişik isimler alıyordum periyot doldukça. 6 aylık kullanma şey vardı ücret ödeyince. Yani hep account'la oynuyor. Gerçek isimle de oynayabilen var. Account'la da oynayan var.
Peki orada da çeşitli efsaneler oluyor mu? İşte şu nick, şu kullanıcı adı Kasparov'a ait gibi.
Kasparov'un maçları da var orada. Girmiştir. Yani bazen hatta olmuştu. İyi oyunculardan birisi çok garip bir açılış yaparak böyle 3 hamle şahıyla oynuyor hemen başta açılışta. Çok yanlış bir şeydi normalde. Herkes yenip 3300-3400 Elo'ya yakın bir Elo çıkartmıştı. Herkes Fischer olduğunu iddia ediyordu onun. Fischer ölmeden. 4-5 sene önce olmuştu bu olay.
Evet, bu arada ben de playchess.com diye bir site var. Şu anda İş Bankası'nın da destekleriyle Türkçeleştirildi. Evet. Türkçe odalar da var bu sitenin içinde. Orada Suat Atalı'nın girdiğini gördüm kendi adıyla bir defa. İzlemek istedim biraz. İşte birkaç hamle oynadılar. Sonra Suat Atalık maçı bıraktı, gitmişti. Daha doğrusu bir kayıp sanıyorum, ya elinden taşı düşürdü mouse'dan. Öyle bir aksilik olmuş olabilir. Örnek aldığın yabancı sporculardan Bobby Fischer dedim. Bunun yanında şu anda oynayanlardan, hayatta olanlardan kimler var?
Anand.
Favorilerin.
Ya Karpov'u ben çok seven birisiyimdir. Çünkü Karpov Kasparov rekabeti olduğu dönemde efendiliğiyle, kişiliğiyle her zaman takdir ettiğim birisi olmuştu Karpov. Karpov'u o yüzden ben çok severim. Oyun gücünün dışında. Şu an için Anand ve benden küçük olan Carlsen. Yani dünya
Carlsen de sanıyorum en genç olan Grandmaster'dı değil mi?
Galiba. Ama Carlsen'den önce olan vardı galiba. Carlsen 15 yaşında oldu diye hatırlıyorum ben. Belki yanlış olabilir.
Evet. Peki bayanların bu spora ilgisi nasıl bizim ülkemizde? Bayanlardan da var çeşitli isimler.
Tabii ki. Ya iyi sporcularımız var bayanlardan da. Fakat biraz ağır bir spor. Yani bir sempozyum yapılmıştı. bir insanın bir günde aldığı kaloriyi satranç oynayarak bir saatte verebiliyorsunuz bazen maç zorluğuna göre.
Bir de tembel spor derler buna.
Evet, çok ağır bir spor gerçekten. 6 saat 7 saat masada kalabiliyorsunuz. Yani zor bir spor olduğu için hani bayanların ilgisi biraz daha az oluyor bundan dolayı, zorluklarından
evet,
dolayı.
Evet, hele bir de üniversitede okuyorsan senin gibi.
Evet.
Okul uzayabiliyor. Buradan arkadaşlarına da selam göndereceğim
tabii,
demiştim.
Biz bir grup çalışması yapıyoruz. Harita kampı dersimiz var. Rapor hazırlıyoruz. Hı-hı. Ben giderken orada Gamze, Seda ve Caner diye arkadaşlarım vardı. Diğer gelenler olduğunu bilmiyorum. Onlara da kolay gelsin diyorum buradan.
Evet, onlara o zaman güzel bir şarkı armağan edelim. Ardından devam edelim tabii sohbetimize. Ki.
Burası Meteorolojinin Sesi. Kaçmak istedim gözlerinden, kendimden kaçabilmeden. Geç kalınmıştı. Bir meçhul vardı, faili yanındaydı. İki kelimenin hepsi yalandı. Kağıttan uçurtmaların bile olamaz. Kağıttan uçurtmaların bile olamaz.
Herkes için spor programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Bugünkü konuğumuz bir büyük usta, bir satranç ustası Kıvanç Haznedaroğlu. Evet, satranca tembel sporu dedik biz. Evet. Genelde oturarak oynanılan bir oyun. Sporda ama bir aylık kalori harcanıyor demiştin az önce.
Tabii
peki
ki.
Sen başka sporlarla ilgileniyor musun satranç dışında?
Ya önce şunu söyleyeyim. Satranç oynayanlar için en ideal spor, daha doğrusu sporlar yüzme, koşu ve tenis. Çünkü bizim için sırt kasları çok önemli, bel kası çok önemli.
Saatlerce oturduğunuz
tabii için. Tabii oturduğumuz için hani ve direnç çok önemli, kuvvetli olmak. Bu üç sporda bütün baktığınız zaman eski dünya şampiyonları, şu anki dünya şampiyonları hepsi yapmıştır bu sporları. Ben bir ara koşuyordum, bıraktım. Şu an yaptığım, yani aktif olarak yapabildiğim tek spor futbol oynamak arkadaşlarımla.
Evet. Bu arada hani böyle sinemaya giderler işte, film izlerken uyuklayanlar olur. Satrançta da böyle durumlar oluyor mu? Karşılaştın mı hiç?
Ya bazı turnuvalarda oluyor. Mesela yurt dışında bazı ülkelerde turnuva sırasında içmek de serbest. İçerken sızanlar oluyor, uyuklayanlar oluyor. Kaldırıyorlar, evet. Dürtüyorlar veya maçı bıraktırıyorlar yani. Hı hı.
Bu arada satrançta, satrancın başına oturduğunda orada oturmak zorunda değilsin. Kalkıp işte su içmeye gidebiliyorsun, tuvalete evet. gidebiliyorsun. Ne bileyim, dolaşıyorsun, çay içmeye gidiyorsun. Böyle bir kural, sıkı bir kural yok satrançta.
Yok. Son zamanlarda şey getirildi. Turnuva salonunun dışına çıkmak yasaklandı. Sigara odası getirildi sigara içenler için, dışarı çıkmasınlar diye. Hani evet. Turnuva salonunun dışarısına çıkartmıyorlar kimseyi ama kalkıp gezilebiliyor hamle sırası rakipteyken. Serbest yani.
Peki bu kalkıp gezme esnasında işte tüy alma durumu falan oluyor mu acaba?
Çoğu turnuvada oluyor bu. Yani küçük
turnuva. Mesela sen turnuvaya katıldın. Senin öğrencilerin de katıldı. Sen tabii kendi hamleni yaptıktan sonra kalkıp onların maçlarını da izleyebiliyorsun bir
zaman. Tabii ki.
Gelip sana hocam ne yapacağım burada diyenler oluyor mu?
Bana diyemezler. Ben çünkü çok katıyımdır o konularda yani, hani her zaman dürüstlük ilkemdir. Benim evet. öğrencim de öyle bir şey yapmaz zaten. Fakat bazı ülkelerde küçük turnuvalarda teknoloji geliştiği için çok ilginç yöntemler buluyorlar. Mesela Bluetooth tırnak büyüklüğüne Bluetooth kulağına takıyor. Biz bunu Abu Dhabi'de yaşamıştık. Cep telefonuyla ince bir kabloyla konuşarak şey yapıyor.
Tüyü alıyor.
Tüyü alıyor. Herkesi yendi. Yani 2100 puana sahip bir oyuncu 2500'leri yendi. Birinci
Peki,
oldu turnuvada.
Bu ortaya çıkarılmadı mı?
Çıkarıldı, turnuvadan atıldı daha sonra. Bir sonraki sene katılamadı artık. Ama birçok turnuvada yapılıyor yani. Teknoloji ilerlediği için yapılabiliyor. Hı-hı. Bunun önüne geçmek istiyor FIDE'de. Telefonları sokmuyor turnuva salonuna, yasak. Cebinizde kapalı dahi olsa kaybedebiliyorsunuz bazı turnuvalarda. Telefon sokmak yasak yani turnuva salonuna.
Evet, telefon sokmasan da o hatta verici cihazlar sanıyorum ağız içine, dişe bile yerleştirilebiliyor.
Ya çok yöntem var aslında. Şimdi bu BlackBerry'ler çıktı. Bilgisayar programı yükleyebilirsiniz. Analiz yapabilirsiniz tuvalete giderken veya tuvaletteyken. Yani çok yöntem var aslında yapmak isteyen için.
Evet. Bizim ülkemizde satranç seçmeli ders olarak okutuluyor. Peki bizim ülkemiz dışında satrancı ne bileyim bir hayat felsefesi haline getiren ülkeler var mı? Kimler bu ülkeler?
Benim bildiğim Rusya'da satranç okulları var. Çok önem veriyorlar. Almanya'da satranç dernekleri var. Merkezleri var. Türkiye'nin bana göre en büyük eksiklerinden birisidir bu. Satranç merkezlerimiz yok bizim. Almanya'da yani...
Mesela bizde şey var. Erzurumlular Kültür Dayanışma evet. Derneği var. Ama orada gidip İşte insanlar okey oynuyorlar mesela.
Okey tavla. Ya satranç oynanıyor belki ama okey tavla. Mesela Almanya'da evet. illerini, ilçelerini bırakın köylerine kadar varmış. Benim arkadaşım var Almanya'da satranççı. Hı-hı. O söylüyor. Ankara'ya geldi. Askere gidecek o da. Satranç merkezi bulamadı Ankara'da, şaşırdı. Almanya'da köyde bile var dedi satranç merkezi. Yani iyi oyuncular gelebiliyor, takılabiliyor. Benim bildiğim bunlar. Rusya'da satranç
okulları
var. Ya
bir nevi bir lokal.
Evet. Ya tamamen satranç üzerine yalnız.
Federasyonun böyle bir merkezi yok Ankara'da.
Ya federasyonun kendi merkezi var fakat orada ders veriliyor ve işte önemli turnuvalar yapılıyor. Yani oynama amaçlı değil diyebiliyorum ben. Hı.
Bir de benim bildiğim öğretmen evlerinde genelde satranç takımları evet. olur. Giderler oraya işte sessiz bir şekilde oyunlarını oynar evet. insanlar. Evet, yakın zamanda satrançla ilgili organizasyonlar var mı? Senin de katılacağın?
Pazartesi günü 28 Haziran 8 Temmuz arası Konya'da lig maçlarımız var. Süper Lig. İş Bankası sponsorluğunda.
Bu arada Türkiye'de kaç tane lig takımı var satranç üzerine?
16.
16 takım. Evet. 2 lig var sanıyorum. 2
İkinci lig var. Grup. Bir de yerel ligler var. İkinci ligin 6. Biz birinci lig olarak söyleyelim bizim aydığımız ligi.
Şu an hangi takımdasın?
Truva Satranç Kulübü, Adana'nın takımı. Son 2 senenin şampiyonuyuz. Hatta buradan söylemek de isterim. 2 sene önce Türkiye rekoru kırdık biz. 15 maçın 15'ini kazanan tek takımız Türkiye tarihinde.
Ne kadar güzel. Kimler var peki takımda senden başka?
Barış Esen var, İYİME. 2 tane GMNOM var. Mustafa Yılmaz var, 1 GMNOM var. Bu seneki transferlerimizden Mert Erdoğdu var, İYİME, o da takım oyuncularımızdan. Atilla Köksal Yüksel var. Türkiye
Yaş Kupaları Şampiyonu. 13 yaşında şu anda.
14 yaşında o da. 13-13,5 yaşında. Betül Cemre Yıldız var. Bayan ustalarımızdan. Çok kaliteli bir takımımız var. Alt taraf da çok kuvvetli.
Evet. Oldukça güzel. Peki uluslararası turnuvalara nasıl katılıyorsun? Yani müracaat mı etmen gerekiyor yoksa onlar bir açıklama mı yapıyor? Hani 2600 ya da 2800 arası ELO'su olanlar mı katılabiliyor diyorlar?
Ya turnuvaları mesela biz takip ediyoruz. Hani her turnuvaya katılamayacağımızı biliyoruz. Bazen bize mail geliyor organizatörlerden. İşte bu turnuvaya davetlisiniz, gelir misiniz diye. Bazen biz kendimiz turnuva buluyoruz. Organizatöre yazıyoruz. İşte bu turnuvada oynamak istiyoruz. Şartlarınız nelerdir diye. Ben mesela büyük usta olduğum için benim konaklamamı karşılıyorlar. Belli bir cep harçlığı veriyorlar katılacağım turnuvalara. Eğer istersem, katılırsam teklifler oluyor. Genelde hani bir organizasyon yapıyoruz. Turnuvaları buluyoruz. Federasyondan milli takım menajerimize iletiyoruz. O bakıyor turnuvaya. İşte turnuvada oynayıp oynamayacağımızı söylüyor. Yani iyi ise turnuva bizim için yararlı olacaksa gerekli işlemleri
Ya
hallediyorlar.
buradaki rakipler çok dişli, bunlara
Yok, bazı turnuvalar vardır. Mesela gidersiniz, size bir yararı olmaz. Yani orada birinci olmanın çok fazla bir önemi yoktur. Çünkü kendinizi geliştirecek amaçlı bir turnuva değildir. Oraya gitmenin mantığı yok. Zaten böyle bir turnuva kimse bulmuyor bizde. Genelde hep bize yararlı olacak turnuva bulup o
Evet.
şekilde gidiyoruz.
Peki bugüne kadar katıldığın uluslararası organizasyonlarda tanınmış isimlerle oynadın mı? Bu isimler neler?
Ya olimpiyatlarda çok oynadım. Michael Adams var. İngiltere'nin iyi oyuncularından. Azmaya Paraşvili ile oynadım. Nakamura ile oynadım. Amerikalı genç yetenek. Yakovenko ile oynadım. Rus milli takımında. O da ilk 10'da sıralamada.
Evet.
Oynadım. İşte Movsesyan'la oynadım. Sırbistan adına oynuyordu. Çek Cumhuriyeti'nde normalde de Slovakya adına oynuyor, pardon. Bayağı iyi oyuncularla oynadım. Yani çok fazla değil belki ama 15 tane saysak 15 tane
Evet, peki
yapar.
oynayamadıklarından kimle oynamak isterdin?
Anand'la oynamak isterdim kesinlikle. Dünya
Anand.
şampiyonlarından. Evet.
Hindistanlıydı sanıyorum o da.
Hindistanlı ya. Onunla oynamak isterdim kesinlikle.
İnternet üzerinden böyle ünlü kişilerle karşılaştığın oluyor mu?
Oynadım.
Evet.
Morozevic'le oynadım. Rus. Hatta
Morozevic.
yendim ben Morozevic'i. İki kere yendim internette.
Evet.
Timur Racabov'la oynadım. Onunla yendim iki kere. Short'la oynadım. Short'a 3-1 skorum. 3-1 yendim onu. Yani iyi oyuncularla internette oynadığım oldu. Yendiklerim de var tabii. Ama en önemlileri oynadıklarım ve kazandıklarım bunlar.
Evet. Kıvanç, peki bundan sonraki hayallerin, hedeflerin neler? Şu anda büyük usta oldun. Bundan
Evet.
sonra ne yapmak istiyorsun satrançta?
Şimdi artık belli bir hedef, yani hedeflediğim şeyleri gerçekleştirdim. Şu an için hedefim 2600'ü geçmek. Fakat 2600'ü geçerken aynı zamanda yetenekli öğrenciler alıp daha başarılı hale getirmek. Aynı zamanda antrenörlük kısmına da bakıyorum ben satranç hayatımın.
Evet, peki sana dinleyenler nasıl ulaşabilir? Yani diyelim ki bir aile şu anda bizi dinliyor ve çocuklarının satranca yeteneklerinin olduğunu düşünüyorlar. Onlar ne yapmalı?
Benim bir merkezim var bir Batıkent'te. Biz orada abimle beraber çalışıyoruz, babamla beraber.
Abin de aynı zamanda bir
Abim antrenör
antrenör.
aynı zamanda. Babam başlangıç seviyesine ders veriyor. Eğitimcidir babam kendisi. Satrancı bir eğitim aracı olarak görüyor. Abim orta seviyeye ders veriyor. Orta seviyeden yetenekli öğrenciler veya bana direkt yani üst seviyedeki öğrencileri de ben veriyorum. Orta seviyeden çektiğimiz de oluyor. Bu merkezin ben adresini bırakabilirim. Dinleyiciler sizden alabilir daha
Hatta
sonra.
buradan da söyleyebilirsin. Batıkent'te ya da iş
Batıkent'te
yerinin telefonunu bırakabilirsin.
evet, telefonunu da verebilirim. 0312 252 5050 telefon.
Oldukça da kolaymış.
Evet.
252 5050
5050.
Ankara'nın alan kodunu çevireceksiniz. Kıvanç, peki sen herhalde Ankara'dakilere ders veriyorsun şu anda.
Evet.
Ülkemizde belki Artvin'in bir köyünde, belki Trabzon'un bir köyünde, belki İzmir'in bir köyünde satranççılar da vardır. Belki yetenekli bu konuya. Bunlar acaba nasıl keşfedilmesi gerekiyor? Neler yapmaları gerekiyor?
Ya şimdi bu başlı başına federasyon yapabileceği bir şey değil. Federasyon da bir şeyler yapmalı bu tip durumlarda ama tek başına yapabileceği bir şey değil. Mesela köylerde yaşayan ve satranç yeteneği olan oyuncular olabilir, bulunabilir. Bunlar için sponsorlar gerekiyor. Sponsorluk yasası da çıktı fakat halen sponsor olunmuyor. Ya yani bizdeki mantık, benim kendi düşüncemdir bu. Ben bu işten ne elde ederim sponsor oluyorsam? Tamamen çıkar üzerine. Bu hoşuma gitmeyen bir şey. Yani çok yetenekli sporcularımız var. Bir tek satranç değil, birçok sporda. Ama maddi imkansızlıklar nedeniyle oynayamıyor turnuvalarda. Bunları çekip çıkarmak hem federasyonun görevi hem de sponsorların görevi. Yani sponsor bulunması gerekiyor. Federasyon bulabilir veya sponsorlar bu işe ön ayak olabilir. Satranç çünkü çok popüler hale geldi Türkiye'de. Ama maalesef yanaşılmıyor. Ben büyük ustayım. Bir tane sponsor olabildim hayatım boyunca.
O da İş Bankası mı yoksa?
Yok, benim kendi bireysel sponsorum. Eğer reklama girmezse söyleyebilirim.
Tabii.
Fly Service, İstanbul'da yerleri bana sponsor oldular. Teşekkür ederim ben de onlara buradan. Yani Bulamadım. Ben Dünya Şampiyonası'na gittim oynamaya. Sponsor bulamadım.
Yani ulaşımı belki gece binler ödedin değil mi?
Yok, federasyon karşıladı da hani Dünya Şampiyonu sonuçta. Yani kaç tane Türk oyuncu Dünya Şampiyonası'nda oynayabilir satranç tarihimizde? Yok yani, oynayan yok.
Bir Suat Atalık vardı.
Bir Suat Atalık Amerika'da oynamıştı. İkincisi de ben oynadım. Yani sponsor bulamadım. Hani oraya sonuçta Türk bayrağını temsilen gidiyoruz. İsmini duyurma amaçlı. Benim beklentim yoktu. Satranca sponsor olsun desem. Çünkü ben zaten federasyon her şeyimi karşılıyordu. Kimse yanaşmadı.
Evet, gerçekten ilginç bu konuda. Peki federasyon bu konuda size bir maaş veriyor mu? Satranç para kazandırıyor mu diye soralım.
Maalesef oyuncu olarak satrançta para kazanamıyorsunuz. Yani maaşlarımız vardı, kesildi. Bürokratik nedenlerden dolayı herhalde söyledikleri. Ama satranç oynayarak kazanamıyoruz. Fakat antrenör olmayı düşünüyorum ben. Federasyonla böyle bir görüşmem olmuştu. Yani milli takıma, küçüklerin milli takımına onları eğitecek, onlara yön gösterecek antrenör olmayı düşünüyordum. Federasyon da buna olumlu yaklaştı. İşte okulumun bitmesini bekliyor. Okul bittikten sonra görüşeceğiz. Büyük ihtimalle antrenör olacağım federasyon adına.
Yani mesleğini yapmayacaksın bu arada. Hidrojeoloji mühendisiyim.
Pardon. Mesleğimi yapmayı düşünmüyorum işin gerçeği. Yani benim çünkü 6 yaşımdan beri bu sporda uğraşıyorum. Benim artık gerçek mesleğim satranç olduğunu düşünüyorum ben.
Bir memur da zaten 25 yılda emekli oluyor. Sen 23 yıldır satrançla evet. uğraşıyorsun. Emeklilik vaktin bile gelmiş. Evet, ülkemizde bir de yabancı sporcular var bu liglerde. Yabancı antrenörler var. Sen dedin ki işte bizim zamanımızda pek eğitmen yoktu. Kimseden ders alamadım. Ama sonra örnek aldığım kişilerin oyunları vardı. Bobby Fischer vesaire. Ülkemizde yabancı sporcuların olmasına nasıl bakıyorsun?
Yani yabancı sporcuların olması her zaman iyidir. Çünkü farklı karakterdeki sporcularla yarışıyorsunuz. Yani karakter derken satranç karakteri anlamında söylüyorum. Kimisi atak oynamayı sever, kimisi defans yapmayı sever, sakin oynamayı sever. Farklı karakterdeki satrançlarla karşılaşıyorsunuz. Size bir şeyler öğretiyor. Onlardan ders alabilme imkanları oluyor. Fakat son dönemlerde maalesef ülkemizdeki yabancılar biraz ticarete döktüler işi. Ben pek hoş karşılamıyorum bu durumu. Ama onların burada bulunması, bizlerle aynı ortamda olması, satranç oynaması bizler adına güzel bir şey.
Evet. Bu arada az önce ben para kazanıyor musun diye sordum da aklıma şey geldi. Karpov, Kasparov ya da Kramnik, Kasparov maçlarında milyon dolarlardan söz ediliyor.
Evet, dünya şampiyonu.
İşte onlar da 12 ya da 13 maç yapıyorlardı galiba. Bu aşamaya ne zaman geleceksin? Yani bu aşamalarda bu yarışmalara katılabilecek misin?
İlerleyen yani zamanlarda. Gerçekçi konuşmak lazım. Şu anki imkanlarla, federasyonun imkanlarıyla ve bizim kendi imkanlarımla bu turnuvaya katılamayız. Yani mutlaka sponsorların girmesi gerekiyor devreye. Yani
orada da herhalde sadece sponsorlar sağlıyor bu parayı. Çünkü yani, iki kişi karşılaşıyor. Diğer
tabii. Yok. Ama nasıl oluyor? Mesela Karpov o seviyeye nasıl geliyor? Karpov belli bir seviyeye geliyor. Başarılı olmaya başlayınca birçok ülkenin federasyonu milli takım oyuncularına maaş bağlıyor. Maaşları var hepsinin. Yani bir geçim dertleri yok. Birçok ülke oyuncular için eğitim sistemini değiştiriyorlar. Yani bir hedef gösteriyorlar. Bize 16-17 yaşına kadar büyük usta ol. İstediğin üniversiteye biz seni sokalım. İstediğin departmanda ol. Zaten 16 yaşında büyük usta olduktan sonra satranç camiasında en elit kısma geçmiş oluyor. Eğitime ihtiyacı kalmıyor kendisini geçindirmek için. Bizde böyle bir şey yok maalesef.
Evet, üniversite sınavına çalış. Bir taraftan okulu
yani,
bitirmeye çalış.
Ben şimdi kazanırsan düşünüyorum. Okulu bitirmeye çalışıyorum. Okulu bitireceğim. Askere gideceğim. Önümü atacağım. Birçok şeyle uğraşıyorum ben. Satrançla tamamen yani günde 10 saat 15 saat uğraşmam lazım ki o seviyeye 1,5-2 yıl belki de 3 yılda gelebileyim.
Evet. Bu arada çok fazla satranç oynayınca sıkılıyor musun? Hani gözlerini kapatınca böyle taşlar gelir, atlar, kaleler, şahlar.
Çok yani şöyle oluyor. Peş peşe mesela 3-4 turnuva oynuyoruz. Aynı anda 2-3 tane ülke değiştiriyoruz, geziyoruz. 4. turnuvadan sonra yorgunluk başlıyor. Çok yorgun hissediyoruz kendimizi. Yani sıkılmaya başlıyoruz ama hani oynamak istemiyoruz. Ama tamamen şeyden ilgili o. 4 tane üstte ağır turnuva oynadığım için. Yoksa ben dediğim gibi internette de satranç oynuyorum. Bazen sabahladığım oluyor satranç oynarken. Sıkıldığım olmuyor.
Evet, ben de siteye girdiğimde bazen süreyi bayağı bir kısaltıyorum. 1 dakikalık oyunlar oynuyorum. O evet. zaman da çok hızlı bir şekilde nasıl derler? Gecede yatağa yattıktan sonra sürekli gözümün önünde taşlar uçuşuyor böyle satranç evet. taşları. Evet, biz ayrılan sürenin de sonuna geliyoruz. Son olarak anne babalara bir tavsiyen var mı? Satranç oynayan çocuklarına, işte oğlum satranç oynama diyen aileler de olabilir. Dersine çalış diyenler olabilir ya da oyna diyenler olabilir. Tavsiyelerin neler?
Tabii ki tavsiyelerim var. Öncelikle bütün çocuklarını satrançla tanıştırsınlar. Çünkü en başta da söylediğim gibi satranç aynı zamanda hayatlarını geliştirme anlamında, kendini geliştirme anlamında bir araçtır. Ve lütfen bunu böyle görsünler. Çünkü maalesef velilerimiz at yarıştırır gibi çocuklarını yarıştırıyorlar bu popülerlikte yer edinebilmek için. bıraksınlar bunları, işin ustaları yönlendirsin. Çocukların başarılı olup olamayacağını. Sadece çocuklarına destek olsunlar satranç anlamında. Satrançla tanıştırsınlar. Birçok tedavide kullanılıyor söylediğim gibi. Birçok kişisel gelişimde araç olarak kullanılıyor. İşin bu tarafına baksınlar. Zaten diğer tarafı, çocukta yetenek varsa, çalışma isteği azmi varsa ve iyi bir hocanın elinde gelişir, başarılı hale gelir.
Evet. Kıvanç, sana çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik.
Ben teşekkür ederim.
Ayrıca bu yoğun çalışmaların arasında bize zaman ayırdığın için de teşekkür edelim ayrıca. Ve başarılarının da devamını dileyelim. Güzel haberler duymaya devam etmek istiyoruz biz.
Çok teşekkürler. Sağ olun.
Sevgili dinleyenler, herkes için spor programımızda konuğumuz Büyük Usta Grandmaster Kıvanç Haznedaroğlu'ydu. Kendisiyle satranç üzerine konuştuk.
Herkes için spor.